Ayrım 3.
Bir yandan kadını erkeğe nazaran aşağı sayan ve ona tabi hale sokan şeriat hükümlerini toplum düzeni mülahazasına dayatırlarken, diğer yandan bu hükümlerde kadın haysiyetini rencide eden ve kadını küçülten bir yön bulunmadığını savunmuşlar ve genellikle şu temayı işler olmuşlardır. Kadının kötüleşen durumunun sorumluluğunu İslam'dan uzaklaşma vakasında aramak gerekir. Kadını hak ve özgürlüğe kavuşturmak için yapılacak şey İslam'ın özüne dönmektir. Bu itibarla sosyal reformlara gitmeye gerek yoktur. Çünkü İslam en son ve en mükemmel bir dindir, reforma muhtaç değildir. İslam'ın özünü uygulamak suretiyle her şey düzelmiş olur. Özellikle Mısır, Suriye ve diğer Arap ülkelerinde pek rağbet gören bu tezin taraftarları arasında Kasım Emin, Muhammed Abduh, Raşit Rıza, Taha Hüseyin, Muhammed Heykel gibi tanınmış kişiler vardır. Daha sonraki yeni kuşaklar bu görüşleri biraz daha işleyerek kadın hakları sorununun çözüm formülü haline getirmeye çalışmışlardır. Aralarında kadın yazarların da bulunduğu görüş temsilcilerine göre, Peygamber Muhammed insanlığın günümüze dek yetiştirdiği en büyük feministtir ve Kur'an'ın bundan 1400 yıl önce ilan ettiği kadın hakları bugün hala ulaşılamamış yüceliktedir. Gelmiş geçmiş dinler içerisinde hiçbiri İslam dini kadar kadına özgürlük ve saygınlık sağlamamıştır. Müslüman kadının yüzyıllar boyu yararlandığı bu imtiyazlardan Batı dünyasının kadınları 20. yüzyıla gelinceye kadar yoksun kalmışlardır. Batı'nın kadına çağımızda tanıdığı hak ve eşitlikler, Muhammed'in Müslüman kadınla 1400 yıl önce tanımış olduğu hak ve eşitlikten başka bir şey değildir. Çünkü Batı'da kadın hakları davasına sarılanlar hep İslam'dan yararlanmak suretiyle başarıya ulaşmışlardır. Hiçbir dinin kurucusu Muhammed kadar kadını insanlık haysiyetine kavuşturmamış ve kutsallaştırmamıştır. İslam'dan önceki cahiliye döneminde Araplar kadını hor görürken ve sömürürlerken ve örneğin kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerken Muhammed bu zihniyeti yıkmış ve kadını erkekten de üstün durumlara getirmiştir. Öte yandan kendi karılarına ve cariyelerine karşı iyi tutum ve davranışı da kadın hakları alanındaki düşüncelerini eğilime sokmuş olduğunun en güzel bir kanıtıdır. Zira insanlık adına ya da acıma duygularıyla ve siyasal zorunluluklarla haremine aldığı iki düzineye yakın kadınlarına karşı müşfik, sabırlı ve insancıl davranışlarını insanlık tarihinde kadın hak ve özgürlüklerinin bir başlangıcı, bir dönemeç noktası saymak gerekir. Yine bu yazarlara göre, Kur'an'da ve hadis-sünnet hükümleri arasında kadını hak ve özgürlükleri yoksun eden ya da küçülten ve erkeğin keyfine ve emrine terk eden hiçbir şey yoktur. Aksine, kadın erkek eşitliği tarihte ilk kez hep bu hükümler sayesinde gerçekleşmiştir. O kadar ki hiçbir vesika, hatta İngilizlerin Magna Carta'sı bile Kur'an'da yer alan kadın haklarından daha iyisini getirmemiştir. Yukarıdaki görüşleri savunan yazarlar İslam ve Hristiyanlık arasında da kıyaslama yaparak İslam lehine şu sonuca varırlar. Hristiyanlığın aksine olarak İslam, kadının biyolojik ve ideolojik aşağılığı fikrine saptanmamış ve bu nedenle cinsiyet bakımından eşitsizlik tanımamıştır. Başka bir deyimle, kadının tıpkı erkek gibi kendi bağımsızlığı ve sorumluluğu içerisinde kendi yaşamını serbestçe düzenleyebildiğini, miras haklarından istifade edebildiğini, dilerse ticaretle ve dilerse başkaca herhangi bir işle meşgul olabildiğini ve bütün bu haklarını kocasından ayrı olarak kullanabildiğini savunmuşlardır. Kadının yaratılış itibariyle de kutsal bir varlık olduğuna ve bu açıdan da şeriat dininin diğer dinlere üstün bulunduğuna temasla şöyle konuşanlar çoktur. Hristiyanlık kadını erkeğin kürek kemiğinden yapılmış kabul ederek küçültmek ister. Oysa İslam, kadın ve erkeğin aynı hamurdan yoğrulduğunu, yani eşit olduklarını benimser. Nitekim Kur'an'da, ibret alasınız diye her şeyi çift yaratmışızdır. K 51 Zariyat 49 diye ayetler vardır. Yine bunun gibi Hristiyanlık kadını ilk günahkar olarak damgalamıştır ve örneğin Havva'yı Adem'e suç işleten ve böylece onu günaha sokan ilk kadın olarak tanımlamıştır ve şeytan saymıştır. Oysa ki İslam'da böyle bir şey yoktur. İlerideki sayfalarda göreceğiz ki bütün bu iddialar yanlış ve genellikle yalana dayalıdır. Zira İslam tıpkı Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte olduğu gibi hatta daha da insafsız şekillerde kadını kötülük ve fitne kaynağı görmekten ve küçültmekten geri kalmamıştır. Ne var ki Müslüman yazarlar Muhammed'in kadını yücelttiği fikrini yerleştirmek istemişler ve bu gayret keşliği o kerteye getirmiştir ki onun kadınlar aleyhinde sarf ettiği sözleri ve kökleştirdiği hükümleri bilmezlikten gelmişler ya da farklı anlamlara getirmişlerdir. Medeni cesaret gösterip şeriatın kadın aleyhindeki esaslarına seslerini yükseltmemişlerdir. Yükseltmek şöyle dursun, kadını ezen bir düzenin destekçisi ve sürdürücüsü olmuşlardır. C. Şeriatın kadın aleyhindeki hükümlerini meşru gösterme çabaları. Şeriatın kadın aleyhindeki emirlerini ilerideki bölümlerde ele alacağız ve bu emirler arasında kadınların aklen ve dinen eksik olduklarından tutunuz da kötü ruhlu, faziletten yoksun, ıslah olmaz ve hakir görülmesi ve dövülmesi gereken yaratık olduklarına ve cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturduklarına dair ya da buna benzer nicelerini açıklayacağız. Hemen belirtelim ki Müslüman yazarlar bir yandan bu esasları toplum düzeni ve ahlak anlayışı bakımından gerekli görürlerken, diğer yandan da bunlarda kadın sınıfını küçülten bir yön bulunmadığını iddia etmişlerdir. 1. Kadının dün niteliklerle tanımını toplum yaşamları bakımından gerekli gören zihniyet. İlginç olan husus şudur ki bu yazarlar arasında aydın diye bilinen tanınmış kadın yazarlar da vardır. Dinsel haksızlıklara göz yummaktan da ileri giderek kadın haklarına aykırı din esaslarını ters yüz etmeye çalışmışlardır. Kimisi Kur'an'daki miras hükümlerini, örneğin kadının erkeğe nispetle yarı payı olduğuna dair ayeti, erkeğin maddi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir mülahazasıyla pek yerinde bulmuştur. Kimisi Kur'an'ın iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir. K2 Bakara 282 şeklindeki hükmünü kadınlar erkeklere nazaran daha kolay etkilenirler mülahazasıyla pek uygun saymıştır. Yine aynı şekilde çarşaf ve peçe gibi giysileri ya da çok karılı evliliği ya da hülliyi ya da talak usulünü ya da kadının erkeğe mutlak inkiyadını ve onun hizmetlerini görüp şehvetini gidermesini ya da şeriatın buna benzer çağ dışılıklarını kutsal niteliklerle tanımlayanlar çoktur. Bu kadın yazarlardan çoğu kendileri gibi ün salmış erkek meslektaşlarının görüşlerine katılarak Muhammed'in kadınlar aklen ve dinen eksik yaratılmışlardır şeklindeki sözlerini benimsemekten geri kalmamışlardır. Bundan dolayıdır ki kadının kendi başına bırakılmaması ve kendi aklına göre hareket olanağına sahip kılınmaması gereğine inanmışlardır. Düşündükleri o olmuştur ki, eğer kadın erkeğin buyruğu altında tutulmayacak olursa mutlaka yanlış hareket eder ve başkalarını da yanlış harekete sürükler ve işte bunu önlemenin tek yolu erkeği seyit, efendi rolünde tutup kadını kontrol etmekle yetkili kılmaktır. 2. Kadını dün kertede kılan şeriat hükümlerinde küçültücü bir şey olmadığını savunan zihniyet. Hemen ekleyelim ki Müslüman yazarların yukarıdaki mantığına göre kadının şeriat hükümleri gereğince zavallı durumlara sokulmuş olması, kocasına itaatkar kılınması, evliliğin kadın bakımından kölelik sayılması, boşama hakkının sadece kocaya bırakılmış olması, çok karılı yaşam tarzı ve buna benzer hususlar kadını küçültücü şeyler değildir. Çünkü şeriatçı yazarlar akılcılığa yabancıdırlar. Müsbet akla ve ahlaka meydan okuyan verileri Tanrı ya da peygamber emirleri olarak kabule hazırdırlar. Tanrı'dan geldiğine inandıkları her şeyi velev ki akılcılığa aykırı olsun mutlaka uygulanmalıdır ve kutsal sayılmalıdır diye düşündüklerinden dolayıdır ki kadının kocasına kölevari hizmette bulunmasının ve onun sövmelerine, dövmelerine katlanmasının küçültücü bir yönü olmadığını kabul ederler. Çünkü Tanrı ve peygamber kaynağından gelme olduğunu sandıkları emirler ve örneğin, kocasına boyun eğen, kocasının hizmetlerini gören ve her an onun şehvetini gideren kadınlar iyi kadınlardır ve ancak bu kadınlardır ki cennete ulaşacaklardır. Şeklindeki hükümler onları bu tür itaatte fazilet bulunduğu inancına saplamıştır. Yine bunun gibi kadının eksik akıllı ve eksik dinli sayılmasının şeriatçı mantığı bakımından haysiyet yitirici bir yönü yoktur. Çünkü bunun böyle olduğunu söyleyen Tanrı ve peygamberdir. Nitekim Muhammed, siz kadınlar aklen ve dinen dün yaratıklarsınız derken, Kur'an'ın iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir şeklindeki ayetine dayanmıştır. Yine aynı şekilde evliliğin dörde kadar kadın ve sayısız cariye, alımına olanak veren şeklini ya da kocası tarafından boş edilen kadının tekrar kocasına dönebilmek için hülle sistemi gereğince hiç istemediği ve hatta bilmediği bir adamın koyununa girme zorunluluğunda bırakılmasını hep doğal ve kutsal sayar. Çünkü bütün bunları Muhammed'in yerleştirdiği kurallara dayalı bulur. Ve yine çünkü Muhammed kendisi de böyle yapmış, haremini iki düzineye yakın nikahlı kadın ve nikahsız cariyelerle doldurmuş. Her sabah ve ikindi namazından sonra onlarla cinsel münasebette bulunmuş ve boşama tehditleriyle onları iyi ve itaatli kılmıştır. Onun bu tür yaşamlarını şeriatçı kişi insanlığa güzel hizmet örnekleri olarak kabul etmiş ve kadına sevgi ve saygı açısından hareket simgesi bulmuştur. Bundan dolayıdır ki bu tür yaşamları izlemenin Tanrı ve Peygamber iradesine uymak olduğunu ve aykırı davranmanın Tanrı'ya karşı gelmek bulunduğunu benimsemiştir. Öte yandan, Kur'an'ı kadın hak ve özgürlüklerinin kaynağı gibi görenler ve ayetlerden örnek getirenler, bu ayetlerin kadını gerçek anlamda hak kavramına yabancı kılıcı nitelikte olduğunun farkına varamamışlar ya da varmamış gibi davranmışlardır. Örneğin Nisa suresinin 7. ayetini mal edinme konusunda kadın erkek eşitliğine kanıt sayanlar, aynı surenin 11. ayetindeki Allah erkeğe iki dişinin hissesi kadar pay tavsiye eder hükmünün böyle bir eşitliği kökünden süpürdüğünü düşünmek istememişlerdir. Yine aynı surenin erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. K4:32 hükmünü mülk edinme ve mülkten yararlanma hakkı açısından kadın erkek eşitliğine örnek sayanlar, bu aynı ayetin hemen başında yer alan, Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyi özlemeyin şeklindeki ya da erkeğin kadına üstün kılındığına dair diğer hükümleri bilmezlikten gelmişlerdir. Yine bunun gibi Kur'an'ın iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir şeklindeki ayetini kadınlar erkeklere nazaran daha kolay etkilenirler diyerek meşru kılmaya çalışanlar, bu başvurdukları mantıksızlık bir yana, çünkü etkilenme bir cinsiyet sorunu olmaktan ziyade bir eğitim sorunudur ve kolay etkilenen kadınlar olduğu gibi kolay etkilenen erkekler de çoktur. Fakat yukarıdaki hükmün temelinde Muhammed'in kadınlar aklen ve fikren dün yaratılmışlardır. Bu nedenle iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir şeklindeki gerekçesinin yattığını görmezlikten gelmişlerdir. Yine aynı şekilde Nahl suresinin 97. ayetindeki kadın erkek inanmış olarak kim iyi iş işlerse onu temiz bir hayatla ihya eder ve yaşatırız. K16:97 hükmünü cinsiyet eşitliğine kaynak edinenler, bu ayetten maksadın esas itibariyle erkeğin hizmetlerinin görünmesi ve şehvetinin giderilmesi olduğundan ve kadının ancak bu görevleri yerine getirmek suretiyle iyi kadın, saliha kadın sayılacağından ve hizmeti böylece görülen ve şehveti giderilen erkeğin ibadet etmeye vakit bulup cennet hazırlığı yapacağından ve nihayet erkeğini bu şekilde tatmin eden kadınların ancak bu takdirde ve ancak kocalarının izniyle cennete layık sayılacaklarından habersiz görünmüşlerdir. Ya da Tevbe suresinin 72. ayetindeki Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir hükmünü, ölüm sonrası yaşamlarda kadın erkek eşitliğine delil bilenler, cennetlerde kadınlar için mutluluk değil fakat mutsuzluk bulunduğunu ve çünkü oraya gidecek olan kadınların kendi kocalarını yakut gözlü kızlarla ve ceylan gözlü bakirelerle ve bakışlarını erkeklerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşlerle ve kara gözlü hurilerle sarmaş dolaş bulacaklarını açıklamamışlardır. Örneğin bakınız Kur'an 55 Rahman suresi ayet 50-57-56, Vakıa suresi ayet 11-40 vesaire. Bu cennetlere girebilmek için kadınların yeryüzü yaşamları boyunca kocalarına boyun eğmiş olmak ve kocalarının şehvetini karşılamak gibi koşulları yerine getirmeleri gerektiğini ortaya vurmamışlardır. Yine aynı şekilde Kur'an'da kadına karşı saygı ile ve iyilikle hareket edilmesi gereğinin öngörüldüğünü iddia edenler ve bu iddialarını kadınları boşadığınızda onları güzellikle bırakın. K2 Bakara suresi ayet 231 şeklindeki ya da benzeri ayetlere dayatanlar, boşanma hakkının erkeklere münhasır olduğunu ve talak sisteminin kadını köle durumuna soktuğunu bilmezlikten gelmişlerdir. Bütün bunlar bir yana, fakat Muhammed'in kadını eksik akıllı yaratık şeklinde tanımlayan ve onu erkeğin adeta hizmetçisi rolüne sokan, sövülüp dövülebilecek bir zavallı yapan ve nihayet hayvana ya da şeytana eş kılan sözlerini, ki ileride ele alacağız, kutsal saymışlardır. Müslüman yazarlar Muhammed'in kadın hakları şampiyonu olduğuna ve şeriat dininin kadın hakları alanında yüce bir düzen getirmiş bulunduğuna öylesine kanmışlardır ki, bu konuda herhangi bir reforma dahi gerek olmadığı görüşüne sarılmışlardır. Daha ilerideki bölümlerde bu kör inanışın Müslüman toplumları ne ilkel kertelerde tuttuğuna değineceğiz. Ç. Kadının kötü olan durumunun doğrudan doğruya şeriattan gelme olduğu. İslam'ın kadını hak ve özgürlüklere kavuşturduğunu iddia edenler, Muhammed zamanında kadınların tıpkı erkekler gibi eşit durumda bulunduklarını, savaşlara katıldıklarını, siyasal iktidarın uygulanmasında rol oynadıklarını ve Muhammed'den sonra bu durumun bir süre böyle uzadığını, Emeviler döneminde daha da geliştiğini, Emevi halifelerinin kadına sosyal ve siyasal yaşamlarda büyük yer verdiklerini ve bu geleneğin Hristiyan Avrupa'ya geçmesine vesile olduklarını belirtirler. Bu görüşleri savunanlara göre Arap kadını o dönemlerde öylesine özgürdür ki, kendi üstünlüğünün bilinci içerisinde, ben kendi dilediğim yolda yürürüm, sevgililerime beni kucaklayıp öpmeleri olanağını veririm ve öpücüklerimi dilediğim kişilere gönderirim şeklinde şiirler yazmaktan, şarkılar okumaktan geri kalmamıştır. Örnek olarak da Sakinah'ı gösterirler. Bilindiği gibi Sakinah, Hüseyin'in kızı ve Muhammed'in torunudur. Şair ve şarkıcı kadınların en tanınmışlarından olarak, güya kadın haklarını savunmuş, uygar yaşantılarıyla ün salmış, saç modası yaratmıştır. Bu aynı görüş taraftarlarına göre Arap kadınının bundan 1400 yıl önceleri eriştiği gelişme, Batı ülkelerinin şu son yüzyıl içerisinde ulaştığı gelişmelerin çok üstünde olmuştur. Ne var ki İslam'ın kötü ve cahil ellerde kalması ve yanlış uygulanması sonucu kadının durumu giderek bozulmuştur. Bazı yazarlara göre Arap ordularının İran'a ve Orta Asya'ya yayılmasıyla saltanat ve zenginlik yerleşmiş, yabancı geleneklerin etkisiyle Arap kadını serbestisini yitirmiş, çarşaf ve peçe gibi giysilere yönelmiştir. Bazılarına göre ise durum Abbasiler zamanında kötüye gitmiştir. Özellikle Moğol-Türk işgallerinden sonra kadın sınıfı hak ve özgürlükten yoksun edilmiş ve aşağı bir yaratık haline getirilmiştir. Bu kötüye gidişte Türklerin olumsuz etkileri olduğunu ileri sürenler, Mısır'ın 1517 yılında Osmanlı boyunduruğu altına girmesiyle ve halifeliğin Türklere geçmesiyle İslami uygulamada kadının köle haline getirildiğini ve kadın haklarıyla ilgili Kur'an esaslarının yanlış ve dar bir yoruma itildiğini, bunun sonucu olarak kadınların özgürlükten yoksun edildiklerini ve örneğin o zamana kadar kadın tek başına sokağa çıkabilirken ya da iş sahibi olabilirken, kendi kaderini kendi düzenleyebilirken, Türklerin gelmesiyle birlikte bütün bunlardan yoksun edildiğini söylemişlerdir. Ve işte bu görüşleri savunan Arap yazarlara göre Türklerin, Arap ülkelerini işgalleri anından Napolyon'un Mısır'a çıkışı tarihine kadar olan dönemi, Arap kadınının hak ve özgürlükleri açısından kara bir dönem saymak gerekir. Güya Türklerin işgalleriyle birliktedir ki İslami yaşamlarda kadın köle ve şehvet gidericisi rolüne indirilmiştir. Ve işte bütün bu gerekçelere dayalı olarak Arap yazarlar, kadının kurtuluşu için İslam'ın özüne dönülmesine salık verirler. Hatta içlerinde Müslüman toplumlar bakımından kadın hakları sorununu çözümlemenin Hristiyan ülkelere nazaran çok daha kolay olduğunu ve çünkü Hristiyanlığın özünde kadını koruyan ve kadına hak tanıyan esaslar bulunmadığını, oysaki şeriatın kadın lehindeki hükümlerle dolu olduğunu ileri sürenler vardır. Örneğin Mısır'da Kasım Emin gibi liberal düşünce sahipleri İslam'ın özüne inmeden bu alanda hiçbir başarı sağlanamayacağına inanmışlardır. Bu görüşe sarılanlar arasında kadın yazarlar da çoktur. Örneğin Mısırlı Hüda Şiravi, Kur'an ayetlerini sıralamak suretiyle kadın haklarını açıklamaya ve Hristiyanlıkta kadını küçültücü esaslar bulunduğuna işaretle, şeriat dininde kadına sonsuz olanaklar tanındığını kanıtlamaya uğraşmıştır. Daha nice yazarlar hep aynı temaya başvurmak suretiyle, Kur'an aracılığıyla kadının emsalsiz bir gelişmeye mazhar olabileceği fikrini işlemeye çalışmışlardır. Oysa ki bütün bunlar yanılgıdan ibarettir ve ilerideki bölümlerde göreceğimiz gibi Ne İslam öncesi Arap yaşamlarında kadını hor gören gelenekler hakim olmuştur, ne Türk işgalleri nedeniyle kadının geri plana atıldığı doğrudur. Ne İslam'ın özünde kadın hak ve özgürlükleri yatmaktadır, ne Kur'an'da kadının insanlı haysiyetine saygı diye bir şey söz konusudur ve nihayet ne de Muhammed'in kadını yücelttiği iddialarında isabet vardır. Aksine, cahiliye diye küçültmek istenilen İslam öncesi dönemde Arap kadını, İslam sonrası döneme nazaran daha geniş hak ve özgürlüklere sahip olmuştur. Öte yandan İslam'a bağlılıklarından şüphe edilen Abbasi halifeleri döneminde, örneğin Harun Reşit ve Memun gibi halifelerin iktidarları zamanında, kadının bir değer olarak bilindiği ve bu geniş görüşlü halifelerin ölümlerinden sonra şeriat yüzünden yeniden köle durumuna indiği bir gerçektir. Türk işgallerine gelince kadının durumunun kötüye gidişinde Türkleri sorumlu tutmak kadar tarihi gerçeklere aykırı bir şey olamaz. Çünkü eski Türkler kadar kadına saygılı pek az millet bulunduğu ve İslam'a girmekle Türklerin bu güzel geleneklerden uzaklaştıkları tarihi verilerle ortadadır. 2. İslam öncesinde kadın hak ve özgürlüklere sahip iken. İslam öncesi dönemi cahiliye olarak tanımlayanlar, bu döneme Arap kadınının köle durumunda tutulduğunu, mal gibi alınıp satıldığını, oysaki bu durumun Muhammed ile düzeltildiğini ve fakat daha sonra, yani İslami esasların ihmali ve özellikle Türk işgalleri sonucu nedeniyle kadın haklarının yok kılındığını iddia ederler. Bu iddianın tarihi gerçeklere oturmadığını kısaca belirtmekte yarar vardır. A. Cahiliyede Arap kadınının özgürlüğü. Tarihi gerçek odur ki İslam öncesi dönemde Arap kadını toplumun şerefle sayar olduğu, siyasal ve sosyal haklarla donattığı bir varlıktı. Mal değil, aksine hak sücesi durumundaydı. Erkeğini kendi seçer ve dilediği takdirde boş edebilirdi. Giyim ve kuşamında olduğu gibi dilediği işleri görmede, örneğin ticaret serbestti. Bunun böyle olduğunu Arap kaynaklardan öğrenmek mümkündür. Sebe Melikesi örneği. Cahiliye olarak küçümsenmek istenilen dönemlerde kadının devlet başkanlığına gelebildiğinin kanıtı olmak üzere ortadadır. Kitap Al-Muhabbar yazarı Muhammed İbn Habibi el-Bağdadi, İslam'dan önce Arap kadınının sosyal ve ekonomik haklara sahip olduğunu, evleneceği erkeği seçmekte ya da dilediği işleri görmekte özgür bulunduğunu kanıtlayan nice örnekler verir. Bunlara eklenebilecek en ilginç örnek hiç kuşkusuz Muhammed'in ilk karısı Hatice'dir. Bazı yazarlar cahiliyede Arap kadınının şahsiyet sahibi olmadığını, mal mülk edinemediğini kanıtlamak gayret keşliğiyle Hatice'nin işlerinin babası tarafından yürütüldüğünü ve fakat babasının bir savaş esnasında ölümü üzerine güç durumda kalıp ne yapacağını bilmediğini ve sırf işlerini yürütebilmek maksadıyla Muhammed'i işe aldığını ve Muhammed sayesinde kurtulduğunu iddia ederler.